Ayrım 37, Danimarkalı Yem, Henrik Brun, sayfa 397. Dans pistindekilerin çoğu daracık, mini etekli kadınlardı ve neredeyse çığırırcasına müziğe eşlik ediyorlardı. Kadınların sadece üçte birinin karşısında erkek bir dans eşi vardı. Diskotekteki erkeklerin çoğu önce havayı koklamayı, etrafı iyice kolaçan etmeyi yeğlemiş olmalıydılar. Belki biraz sonra onlar da kendilerini dans pistine atacaklardı. Hali hazırda dans pistindeki erkeklerse ağızları kulaklarında sırıtarak dans ediyorlardı. Ağır bir banal pop havası taşıyan müzik, aksak Balkan ritimleri ve müzik kutusundan gelen davul ritmiyle bezenmişti. Dans pistinin tam üstünde tavanda asılı aynalı disko topu ve duvarlara yansıyan ışık gösterileri içeriği net görmelerini engelliyordu. "Gel karşı tarafa geçelim," dedi Kettle koruma görevlisine. Kalabalığı yararak üç basamakla çıkılan ve yüksek bar masalarının bulunduğu kısma geldiler. Burada sadece erkekler vardı ve dans pistinde çalkalanan kalçaları seyrediyorlardı. Az sonra saldıracakları kurbanı seçen atmacalar gibiydiler. Kettle ve koruma görevlisi etraflarındaki erkeklerin yaptıklarını yaparak orada durup dans pistine bakmaya başladılar. "Sence kılık değiştirmiş midir Bogdan?" diye sordu koruma görevlisi. Adını söyleyerek kendisini tanıtmamaya özen göstermişti. "Hiç bilmiyorum. Dans pistindekilerin çoğu kendi giysileriyle gelmişler," dedi Kettle ve pistte dans edenleri gösterdi. Hemen hemen hiçbirinde ne maske ne de kostüm vardı. "İddiaya girerim, pisttekilerin hepsi Sırp, Bosnalı ya da Hırvattır. Onlar karnaval kutlamazlar ve kostüm giymezler. Duyduğun müziklerin hepsi de Sırp Hırvatça. Burada tam bir Yugo partisi yapılıyor şu anda," dedi koruma görevlisi.
"Normalde Slovenler gelmez mi pop partilere?" diye sordu Ketil.
"Yo, gelirler. Slovenyalıların birçoğu diğer ülke şarkılarını ve kültürlerini sever. Turbo müziğine ve Sırp pop müziğine de bayılırlar. Şimdi moda bu. Bugünlerde bir Yugo nostalji dalgası esiyor. Şunu anlatmak istiyorum. Bu gece buradaki Slovenyalıların çoğu kostümlü gelmişlerdir."
"Helle Matsin'i dans pistinde göremedim. Devam ederim," dedi Kettle.
Yüksek bar masalarının arkasına dolaşıp bir sütunun arkasına doğru yürüdüler ve yaklaşık 20 metre uzunluğunda herkesin içki almak için uzandığı bir bara geldiler. Burada kostümlü müşteri sayısı daha fazlaydı. Yüksekçe bir platformda etrafında dörder kişinin oturacağı masalar vardı. Helle Madsen'i bu bölümde gördüler. 10-12 kadın üzerlerinde kırmızı sanyi formalarıyla oturuyordu. Akşam üzeri oynadıkları maçı galibiyetle bitirmiş ve hava atmayı tercih etmişlerdi. Ne Helle ne de diğer oyuncular kostümlüydü. Akşam üzeri Tivoli spor salonundaki maç programında da gördüğü gibi takımda oynayan kızların çoğu diğer Balkan ülkelerinden gelen sporculardı. "Bak Helle Madsen orada şu an birazından bir yudum alan kız, uzun saçlı olan, üzerinde 7 numaralı forma var," dedi Kettle.
"Gördüm," dedi koruma görevlisi. "Ben gidip arkasında bir yere oturayım. Şüpheli biri yaklaşıyor mu bakayım."
Koruma görevlisi bunu söylerken ceketinin altına elini sokarak birkaç kez vurdu ve silahlı olduğunu gösterdi.
"Tamam, ben şimdi senin yanından uzaklaşıyorum. Helle beni görürse konuşmaya başlar yoksa. Ben diğerinin yanına gidiyorum. Grado ve Siliç gelince onları da koordine ederim. Sen Helle'ye göz kulak olurken biz de Bogdan'ı bulmaya çalışırız," dedi Kettle.
Koruma görevlisi başını sallayarak Kettle'i onayladı ve inandırıcı görünmek istercesine bir an bara doğru yürümek istedi. Ama Kettle'in sabırsız bakışlarını görünce vazgeçti. Helle'nin görmemesi için Kettle handbolcu kızların masasına sırtını dönerek barda bekleyenleri gözleriyle taramaya başladı. Bogdan'ın görüntüsünü gözünün önüne getirerek aynı vücut yapısında biri var mı diye erkeklere bakıyordu. Üzerinde kardinal kaftanı ve başlığı bulunan bir adam dikkatini çekti ve adamı daha yakından görmek için yanına kadar yaklaşıp yüzüne bakmaya çalıştı. Sonra barda bekleyenlerin yüzlerine baktı. Şu ana kadar Bogdan'a benzer birini görememişti. Diskotek içinde doğruca geldiği yere dönmek için yürümeye başladı. Sol tarafında oturma birimleri, sağ tarafında dans pisti vardı. İkisi arasında ise nereye gideceklerine karar veremeyen müşterilerin dolaştığı bir ara bölüm vardı ve çok kalabalıktı. Her geçtiği yere bir listede işaretleyebilse işe yarayacaktı. Ama diskotekteki insanlar devamlı yer değiştiriyorlardı ve sayıları da gittikçe artıyordu. Kalabalığın içinden çıkmayı başardı. Hala Bogdan'a benzeyen birini görememişti. Bir vestiyerin yanından geçerek biraz önce aşağıda beklerken gürültülerin geldiği terasa ulaştı. Bütün sigara içenler burada toplanmışlardı. Bogdan gibi bir suçlu da kariyeri boyunca belli bir tütün bağımlılığı oluşturmuş olmalıydı. Teras kalabalıktı ve herkes Ljubljana'yı seyrediyordu. Muhteşem bir görüntü vardı. Kiliselerin çan kuleleri ve diğer tarihi binalar aydınlatılmış, özellikle şehrin ortasındaki tepede bulunan şato gecenin karanlığında muhteşem bir görüntüye bürünmüştü. Soğuk bir geceydi ve diskotek müşterileri terasın neredeyse her yanına yerleştirilmiş, ısıtıcıların etrafına toplanmışlardı. Ketil bir sigara yakıp ileri geri yürümeye başladı. Terastakilerin yarısı karnaval kostümü giymiş, diğer yarısı da kendi günlük giysileriyle gelmişlerdi. Böyle olması kafa karıştırıyordu. Herkes kostümlü ya da günlük giyimli olsaydı gözlem yapmak için belli bir sistem oluşturulabilirdi. Ama şimdi hem günlük giyimli kişilerin saçına, yüzüne ve giysilerine bakıyor, ardından örneğin dal kavuk kılığına girmiş ya da Quasimodo maskesi takmış müşterilere bakarak kim olabileceğini çıkarmaya çalışıyordu. Ortada boktan bir durum vardı. Ines Bogdan'ı gerçekte görmüştü ve bu da bir fotoğrafa bakıp adam aramaktan daha fazla şanslanıyordu. Ama Ines şu anda yanındaki korumanın talimatı doğrultusunda asansörün çapraz arkasında beklemek zorundaydı. Ketil vestiyerin önündeki kuyruğun yanından geçti. Kuyruktakiler içeri girmeden önce paltolarını, şemsiyelerini vestiyere teslim ediyorlardı. Bazıları paltosunu çıkarınca altındaki kostüm görünürken bazıları da tuvalete girip kostümlerini orada giyiyorlardı. Şu an asansörden çıkanlar ise evden kılık değiştirmiş olarak gelmiş müşterilerdi. İmkansızdı o kalabalıkta renk cümbüşünün içinde bir adamı bulmak. Ketil salona girip İnes'in yanında beklemeye başlayan Grado, Siliç ve yanındaki iki adamı gördü. Hızla yanlarına gidip tokalaşarak selam verdi. Helle'nin yerini tespit ettik. Uzun boylu adamınız masaların orada gözetleme yapıyor diyerek başıyla bahsettiği yönü gösterdi. Güzel. Ivan, sen git Laiko ile birlikte dur dedi Siliç İngilizce. Konuşma tavrına bakılırsa operasyonun yönetimini ele almak istiyordu. Şu andan itibaren İngilizce konuşalım ki hepimiz ne olup bittiğini takip edebilirim. Hepiniz Bogdan'ın resmini gördünüz ve vücut yapısının nasıl olduğunu biliyorsunuz. Gözlerinizi dört açın ve özellikle kostümlülere dikkat edin. Bizler de ikişerli gruplara ayrılıp kalabalığa karışacağız. Bogdan'ı görürsek etkisiz hale getireceğiz. Grado, Brandt'la gitsin, sen de benimle gel diyerek yanında getirdiği adamlarından birine işaret etti Siliç. Keçi sakallı koruma görevlisi Sivonik ve ben burada mı bekleyelim diye sordu. Evet, hiçbir riske giremeyiz dedi Siliç ve ardından Ketil'e baktı. Brandt, sen de Bogdan'ı görürsen her şeyi Grado'ya bırak, o karar versin ne yapılacağına. Silah da tecrübe de onda. Saf davranma lüksümüz yok. Karşımızda çok tehlikeli bir adam var. Ketil mecburen başını salladı. Karşılık verecek zaman değildi. Helle'nin içinde bulunduğu tehlike her şeyin önüne geçmişti. Soğuk kanlılığını koruyarak kendine söyleneni yapmalıydı. Siliç son kez hepsine birden baktı ve herkes ne yapacağını biliyor. Tek iletişim olanağımız cep telefonlarımız. Ben merkez kişiyim. Herhangi bir şey gören olursa önce beni arayacak. Mesaj göndermeyin. Mesaj geldiğini duyamayabilirim. Anlaşıldı mı dedi. Herkes başını evet anlamında salladı. Ivo Grado Ketil'e dönerek dans pistini işaret etti. Gel şuraya doğru ilerleyelim dedi. Ama Ketil kımıldayamadı. Birdenbire asansörden çıkan Zdenka ve Vanya'yı görmüştü. Vanya simsiyah giyinmişti ve başında siyah bir afro peruk vardı. Zdenka ise siyah uzun bir manto giymişti. Ayaklarında yüksek topuklu siyah çizmeler vardı. Bir bu eksikti. Olabilecek en kötü şey olmuştu. Ketil Grado'ya bir dakika dedi. Grado durumu hemen anlamıştı. Git konuş onlarla ama durumu anlatma. Hiçbir şeyden haberleri olmasın. Yeterince sıkıntı yaşadılar. Ben gidip dans pistini izleyeyim. Sen de onlardan kurtulunca yanıma gelirsin dedi. Grado ve Vanya ile Zdenka'ya sırtını döndü. Zdenka o anda Ketil'i gördü. Merhaba Ketil dedi Zdenka. Merhaba.
Demek siz de geldiniz karnaval partisine, dedi Ketil ve Vanya'ya gülümsedi. Ardından Zdenka'ya dönerek, çok sevindim sizi burada gördüğüme. Çıkıp hava almak sana iyi gelecektir, dedi.
Bence de, dedi Zdenka. Annem cenaze töreninden beri kapıdan dışarı çıkmadı, dedi Vanya.
Ben de senin burada olacağını düşünmüştüm, dedi Zdenka. Demek öyle, dedi Ketil ve üzerindeki sıradan günlük giysilerini gösterdi.
Bugün seni televizyonda gördüm, handbol maçında. Diğer gazetecilerle aynı sırada oturuyordun. Spiker oyuncuların galibiyetlerini burada kutlayacaklarını söyledi. Ben de senin böyle bir şeyi kaçırmayacağını düşündüm.
Doğru düşünmüşsün.
Ama kostüm giymeyi unutmuşsun, dedi Vanya.
Sen kendine bak, her gün siyah giyiniyorsun. Tek fark başındaki peruk, dedi Ketil Vanya'ya.
Sen birazdan onun annesini gör bir de, dedi Zdenka ve elindeki çantayı gösterdi.
Sen de kılık değiştireceksin demek, dedi Ketil. Artık söyleyecek sıradan söz bulmakta güçlük çekmeye başlamıştı.
Dışarıda yağmur var diye giymeye kıyamadım. Birazdan görürsün, dedi Zdenka ve Vanya'yı elinden tuttu. Birlikte tuvalete girdiler.
Ketil rahat bir nefes aldı. Hiçbir şey fark etmemiş ve Grado'yu görmemişlerdi. Bogdan'ı Zdenka ve Vanya'ya fark ettirmeden etkisiz hale getirip yakalamak en iyisiydi. Grado'nun olduğu yere yürümeye başladı. Grado telefonda konuşuyordu ve Ketil yanına gelince telefon konuşmasını bitirdi.
İşe bak, dedi Grado.
Ne var, ne oldu?
İçişleri Bakanlığındaki bürokratlardan biri de buraya geliyormuş. Miloš Grankeviç, operasyonun sorumlusu. Kağıt üzerindeki sorumlusu yani. Hani şu televizyona çıkıp da çetenin yakalanması olayını sahiplenen adam. O da gelip operasyonun son kısmını görmek istiyormuş.
Aman tanrım, sen ne yaptın? Kurtulabildin mi kadınlardan?
Hayır, tam kurtulduğum söylenemez ama bütün gece burada kalacaklarını sanmıyorum.
Bütün gece mi, dedi Grado şaşkınlıkla.
Belki Bogdan onlar gittikten sonra gelir, dedi Ketil ve daha cümlesini bitiremeden 10 metre kadar uzakta yanlarından geçen kızıl derili kostümlü bir adamla göz göze gelince irkildi. Adamın başında uzun tüylerden oluşan bir süs, üzerinde rengarenk bir elbise ve yüzünde sarı kırmızı çizgiler vardı. Adam da Ketil'le göz göze gelince hemen bakışlarını çevirdi ve hızla oradan uzaklaştı. Uzun boylu değil ama iri cüsseliydi, o olabilirdi.
Ah işte geldi, kızılderiliye bak, dedi Ketil ve eliyle adamı gösterdi. Ama adam geniş sütunun arkasına yürüyüp gözden kaybolmuştu.
Kızılderili mi, emin misin, dedi Grado.
Başında geniş bir tüylü süs var, o olabilir, gel, dedi Ketil ve Grado'yu kolundan çekti.
Sütunun arkasına geçtiler ama ortada kızılderiliye benzer bir adam yoktu.
Salonun bu kısmında olmalı, dedi Ketil, kollarını uzatarak bahsettiği kısmı gösterdi.
İkimiz ters yönde arama yaparak ilerleyelim. Dans pistinin karşı tarafında bar taburelerinin olduğu yerde buluşalım. Tuvaletlerin orada, dedi Grado.
Ketil başını salladı ve adamı aramaya başladılar. Ketil dans pistini yürüyerek karşı tarafa geçmeye çalışıyor, aynı zamanda da devamlı dönüp arkasına bakıyordu. Gördüğü adam Bogdan ise daha fazla dikkat etmesi gerekiyordu şimdi. Tüylü başlıklı kimseyi göremedi. Kızılderili kostümlü birini aramaya başladı. Dans pistindekileri iterek kendine yol açmaya çalışıyor, arkasından bağıranların protestolarını duymazdan geliyordu.
Dans pistinin öte yanında Grado ile buluştu. Bir de tuvaletleri deneyelim, dedi Grado. Tuvaletin önüne geldiklerinde bir madenci ile bir dal kavuğun ve Beavis maskeli, yoksa Butthead miydi? Dipnot 90'larda pek çok ülke televizyonunda gösterilmiş ve büyük ilgi görmüş çizgi film karakterleri. Birinin dışarı çıktığını gördüler. Ketil hangisinin kim olduğunu bir türlü öğrenememişti. Grado elini ceketinin altına soktu. Gerektiğinde silahını çekmeye hazırdı. Tuvalete girdiler. Pisuvarlarda iki kişi durmuş, yan yana işiyordu. İki de tuvalet kabini vardı. Tuvalet kabinlerinden birinin kapısı kapalıydı ve kilitli görünüyordu. Grado başıyla kapısı kapalı tuvalet kabinini işaret etti ve Ketil'den kapıya vurmasını istedi. Ketil eliyle kapıyı vurdu, Grado silahını çıkardı ve işeyen diğer iki kişi görmesin diye göğüs hizasında tuttu. Silahta susturucu da takılıydı. İçeriden ses gelmedi, Ketil bir kez daha kapıyı vurdu, yine ses yoktu. Grado 2 metre geri çekildi, havaya sıçrayıp kapıya sert bir tekme attı. Kapı menteşelerinden sökülüp yana devrildi.
Gördükleri karşısında şoka girdiler. Yerde bir adam yatıyor ve burnundan kanlar geliyordu. Grado adamın boğazından nabzını kontrol etti. Saldırıya uğramış ama yaşıyor dedi ve işemekte olan adamlara dönerek hemen bir ambulans çağırın diye bağırdı. Yerde yatan adamın yanında bir kızılderili kostümü vardı. Kızılderili kostümlü adam bir başkasının kostümünü gasp etmek için tuvalete gelmişti.
Butthead dedi Grado.
Evet Butthead dedi Kettle'de aynı ses tonuyla. Tuvaletten çıkan üç kişi arasında yüzünde maske olan tek kişi Butthead kılığında olandı.
''Çağırın artık şu ambulansı!'' diye bir kez daha bağırdı Grado diğer iki kişiye.
Tuvaletten çıktılar, Grado telefonunu çıkardı ve ''Adamımız burada Siliç, yüzünde tuhaf Butthead maskesi var!'' dedi İngilizce. Böyle bir durumda bile çizgi film kahramanı ikiliden kimin hangisi olduğunu hatırlayabilmişti Grado. Grado Siliç'in anlayıp anlamadığını duymak için sabırsızlıkla beklemeye başladı.
''Evet.'' O işte Beavis ve Butthead dizisindekilerden biri. Lanet olsun diye bağırdı Grado.
Kettle bar tarafına bakındı. Kimseyi göremedi. Bir daha ayrılalım. Aynı şekilde bu kez ters yönde yürüyerek arayalım dedi Grado. Kettle talimata uyup bir kez daha kalabalığı iterek kendine yol açmaya çalıştı. Dans edenler arasında Butthead'in olmadığını görmek zor olmadı. Kettle aynı zamanda Bogdan'ın maskeyi atıp kendi gerçek yüzüyle dolaşmaya başlamış olabileceğini de düşünüyordu. Görebildiği kadarıyla bu da gerçekleşmemişti. Kettle'in telefonu cebinde titremeye başladı. Freya'dan iki cevapsız çağrı vardı ve bir mesaj gelmişti. Kettle Freya'dan gelen mesajı açıp okumaya başladı.
Urban Siliç adına yarın sabah 7.50'deki Ljubljana-Brüksel uçağı için rezervasyon yapılmış.
Vay canına! Siliç aklına gelebilecek en son kişiydi. Ama rastlantı da olabilirdi ve belki başka bir amaçla yapılacak masum bir yolculuk söz konusuydu. Bunu daha sonra düşünecekti. Bir kez daha dans pistinin karşı kısmına geldi ve Grado ile buluştu. Grado o anda kolunu kaldırıp bürokrata benzeyen bir adama el salladı. Adam da Grado'yu eliyle selamladı. Bu İçişleri Bakanlığından gelen daire başkanı olmalıydı.
Bakanlıktan beklenen adam bu mu diye sordu Kettle.
Evet, Grankiewicz. Kendisine bilgi veriliyor şu anda. O da yardım edecek. Şimdi Butthead'i tespit etmek için herkese ihtiyacımız var dedi Grado.
Kettle, Siliç ve adamının Grankiewicz'in yanında durduğunu gördü. Grankiewicz başını salladı ve dağıldılar. Miloš Grankiewicz'in terden koltuk altları ıslanmış, alnında ter damlacıkları birikmeye başlamıştı. Olaylar hiç beklemediği şekilde gelişmiş, herkesten önce davranmak zorunda kalmıştı birden. Bogdan'ın peşinde olan diğerlerinin hiçbir şeyden haberi yoktu ve Grankiewicz Bogdan'ın orada olduğu haberini almıştı. Diskoteye gelince kendisine planlar hakkında bilgilendirme bile yapılmıştı. Dağılıp Bogdan'ı arama önerisi kendisinden gelmişti. Bogdan'ı diğerlerinden önce bulup ele geçirmesi gerekiyordu. Susturulduğuna emin olmak istiyordu. Bir Butthead. Evet böyle birini arayacaktı diskotekte Grankiewicz. Ya da maskeyi çıkardıysa Bogdan'ın gerçek yüzünü. Grankiewicz hızla bulunduğu yeri gözleriyle taradı ve Bogdan'ın orada olmadığından emin oldu. Bar boyunca bekleşen yoğun kalabalığın içinden geçip tuvaletlerin oraya yürümeye karar verdi. Kalabalık bardan içki alabilmek için neredeyse birbirini çiğneyecekti ve bu kalabalığın içine karışınca da bir kuyruğun parçası olunuveriyordu. Grankiewicz sarı elbiseli iki kadının yanından geçti, bar kalabalığından kurtuldu ve o anda Butthead maskeli adamı gördü, oydu.
Bogdan!
Kettle, Urban Siliç'in el kol hareketlerinden yanlarındaki adamları ve Grankiewicz'in dağılarak arama yapmalarını istediğini görmüştü. Siliç daha sonra Grado'ya dönerek elleriyle bir şeyi ittiriyormuş gibi bir hareket yaparak Grado ve Kettle'in bulundukları kısmı kontrol etmelerini istemişti.
''Biz ne yapacağız burada? Adam burada değil ki.'' dedi Kettle.
''Burada beklememiz gerekiyor. Her yeri kontrol altında tutmalıyız.'' dedi Grado.
Kettle durdukları yerden Helle'nin arkadaşları arasında oturduğunu görüyordu. Helle'nin arkasındaki iki adamın kendisini korumak için orada olduğundan haberi bile yoktu. Siliç ve yanındaki adamının vestiyerin olduğu yerin önünden geçerek terasa doğru yürüdüğünü gördü. 20 metre kadar uzunluktaki barın yanından Grankiewicz kendilerine doğru geliyordu. Bir an sonra olan şeyler çok hızlı gelişti.
Ketil, Grankeviç'in barda sıra bekleyenlerin arkasında sıraya girdiğini görüp şaşırdı. Böyle bir zamanda içki almak için sıraya girmenin sırası mıydı? Tam o anda Butthead maskeli Bogdan'ın eline büyük bir bardak fıçı bira alıp geriye doğru yürümeye başladığını gördü. Bogdan sol eliyle maskesini düzeltti, sağ eliyle bira bardağını tutuyor, diğer müşteriler gibi görünmeye çalışıyordu. Bogdan maskesini düzelttikten sonra maskenin iki gözdeliğinden bakarak rahatça Helle Madsen'i görebiliyordu. Helle hala masada oturuyordu. Ketil Bogdan'a bakarak adamın boğazına kadar boka saplandığını düşündü. Şu an serbestti ve diğer arkadaşlarının aksine polis tarafından yakalanmamıştı. Arkadaşları ise en fazla insan kaçakçılığından ceza alıp hapisten çıkacaklardı bir gün. Bogdan'ın tek umudu arkadaşlarının onu ele vermemesiydi ve vermeyeceklerdi de. Ama kendisi insan kaçakçılığı cezasının üstüne bir de cinayetten hüküm giyecekti. Bogdan'ın şu anki en büyük sorunu kendisini diskotekte çepeçevre saran kurt kapanıydı. Bundan kurtulması için sıradan şanstan çok daha fazlasına ihtiyacı vardı. Butthead maskesi şimdilik ona güven sağlıyordu ama tuvalete gelen Grado ve Ketil de 2 artı 2'nin 4 yaptığını hesap ederlerse Butthead maskesini aramaya başlayacaklardı. Ketil biraz daha düşünmeye başladı. Bogdan aleyhinde ellerinde hangi deliller vardı? Rimska caddesindeki Michael'ın dairesinde elde edilen parmak izleri. Hem kapıyı kırıp içeri girerken hem masadaki bilgisayarı alıp götürürken bıraktığı parmak izleri. Bunlar dairede bulunduğunu ispat etmeye yetecekti. Üstelik cinayeti işlemeleri için çok bariz bir nedenleri vardı. Michael Jensen'i taammüden öldürmüşlerdi. Ondan önce başka biri gelip Michael Jensen'i balkondan aşağı atmadıysa bunu Bogdan yapmış olabilirdi. Üstelik Michael Jensen kadınları serbest bırakıp kaçmalarını sağlamıştı. Michael hem Bogdan'ın hem arkadaşlarının kimliğini polise bildirebilirdi. İşte bu cinayet nedenine karşı çıkması zordu Bogdan'ın.
37. ayrımın sonu. Sayfa 407.